Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından derginin Kafalardaki Sorular bölümünde yer alan Profesör Doktor Soner Duman imzalı Bize Allah'ı Anlatır Mısın başlıklı yazıyı sunacağız. Allah'ın ezeli olmasını nasıl anlayabiliriz? Ezeli ne demek? Ezeli ifadesi varlığının başlangıcı olmayan, sonradan meydana gelmiş olmayan, hep var olan gibi anlamlara gelir. Bir başka deyişle varlığın geçmiş yönünde sonsuz olarak devamına ezel, kendisinden önce yokluk bulunmayan şeye de ezeli denir. Allah'ın ezeli olması ne demek? Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Bir başka deyişle zaman ve mekan Allah'ı kuşatamaz. Çünkü bu ikisi yaratılmış olan varlıklardır. İnsanlar belirli bir zaman ve mekanda bulunurlar. Onlar için geçmiş, şimdi ve gelecek söz konusudur. Oysa Allah için bu zaman kayıtları söz konusu değildir. Allah varlığının başlangıcı olmayan, hep var olan varlıktır. Allah dışındaki varlıkların tamamı sonradan meydana gelmiş olan varlıklardır. Şu halde Allah'ın zatı dışında ezeli bir varlık yoktur. İslam'ın inanç sistemini ele alan kelam ilminde ezeliyi ifade etmek üzere kıdem, bu vasfı taşıyan varlığa da kadim denir. Kıdem Allah'ın bir sıfatıdır. Tek kadim olan varlık Allah'tır. Kur'an'da Allah hakkında ezeli ve kadim ifadeleri yer almaz. Kimi hadislerde ise Allah'ın isimleri zikredilirken kadim ismine de yer verilir. Kur'an'da Allah'ın ezelliğini ifade eden ayet, onun her şeyden evvel var olduğunu belirten şu ayettir. O evveldir, ahirdir. Bu ayette yer alan evvel ifadesi, ilk, her şeyden önce anlamına gelmektedir. Yani Allah bütün varlıklardan önce var olan varlıktır. Ahir ifadesi ise en son, bütün varlıklardan sonra da varlığı devam eden anlamına gelmektedir. Buna göre bütün canlıların ölümü ve varlıkların yok olmasından sonra da varlığı devam edecek olan ebedi varlık anlamına gelmektedir. Kur'an'da Allah'ın doğmadığını ifade eden ayette Allah'ın bir başlangıcının olmadığını göstermektedir. Kur'an'da Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu belirten ayetlerde onun ezelliğini ortaya koymaktadır. Çünkü her şey Allah tarafından yaratılmış ve Allah'ın zatıysa yaratılmış değilse o takdirde Allah ezeli ve yaratılmamış bir varlık olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem varlıkların yaratılışından söz ettiği bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah vardı, onunla birlikte başka hiçbir şey yoktu. Allah'ın ezeli olmasının akli temelleri var mı? Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden bir insan açısından Allah'ın ezelliğini aklen şöyle temellendirmek mümkündür. Etrafımızda canlı ve cansız varlıklardan oluşan, büyüklüğünü ve sınırlarını bilemediğimiz bir kainat bulunmaktadır. Bu kainattaki hiçbir varlık kendi kendini yaratmış, meydana getirmiş değildir. Zira varlıklar içinde akıl sahibi olan ve en üstün varlık olan insanın kendi kendisini var etmediği bizzat kendisi tarafından bilinmektedir. Bir varlık kendi kendisini yoktan yaratıp var etmediği gibi, bir başka varlığı da yaratma güç ve kudretine sahip değildir. Mesela insan kendi kendisini yaratıp var etmediği gibi onu ana babası veya bir başka canlı ya da cansız yaratık var etmemiştir. Şu halde bütün bu varlıkların gerisinde tüm varlığı yaratan bir güç yani Allah bulunmalıdır. Peki bu güç yani Allah acaba sonradan meydana gelmiş olabilir mi? Allah'ın sonradan meydana gelmiş bir varlık olduğunu düşünecek olsak o takdirde aklımıza onu kimin var ettiği sorusu gelir. O soruya cevap olarak bir varlık zikredecek olsak bu defa onu kimin var ettiği sorusu gelir ve bu soru sonsuza kadar gider. Oysa birbirini yaratan varlıkların zamanda geriye doğru sonsuza kadar gitmesi mümkün değildir. Bütün varlıkların öncesinde kendisi yaratılmış olmayan, ezeli, yaratıcı bir varlığın bulunması zorunludur. Bu zincir sonsuza kadar geriye götürülürse sonradan yaratılmış varlıklara ezeliyet niteliği verilmiş olur. Bunu günlük hayattan iki örnekle açıklamaya çalışalım. Matematikte sayıların sonsuzluğu kavramını düşünelim. Sayılar biri artı diğeri de eksi sonsuz olmak üzere iki sonsuz yöne sahiptir. Eksi sonsuzluğu ezeliyet, artı sonsuzluğuysa ebediyet olarak düşünebiliriz. Siz ister eksi ister artı yönünde ne kadar büyük bir sayı düşünürseniz düşünün, ondan daha ötede bir sayı söz konusudur. Böylece siz düşünmekle sayıların sonunu getiremezsiniz. Allah'ın varlığı da zaman ötesi olduğu için onun varlığını geçmişte ya da gelecekte herhangi bir sayıyla sınırlandırmak, şu kadar zamandan beridir var, şu kadar zaman var olacak şeklinde bir sınırlandırmaya tabi tutmak mümkün değildir. Pek çok vagondan oluşan uzun bir trenin baş tarafını görmediğimizi varsayalım. Gözümüzün önünde peş peşe vagonlar geçip dururken bizler her bir vagonun bir öncekine, onun bir öncekine, onun bir öncekine bağlı olduğunu görürüz. Ancak bütün bunlara rağmen trenin baş tarafında önünde bir vagon bulunmayan, başka vagonlar tarafından çekilmeyen, arkadaki tüm vagonları çeken bir lokomotifin ya da ilk vagonun bulunduğunu biliriz. Diğer vagonlar çekilen olduğu halde ilk vagon hepsinden evvel önünde başka bir vagon bulunmayan ve çekendir. Allah'ın sıfatlarını iki kısma ayırabiliriz. Yalnızca Allah'ta bulunan, başka herhangi bir varlıkta bulunmayan sıfatlar, mahiyetleri aynı olmasa bile ismen başka varlıklarda da bulunabilen sıfatlar. Biz insanlar, bu ikinci grupta yer alan sıfatların mahiyetini bilemesek de, onların Allah hakkındaki kullanımını zihnimizde tasavvur etmekte zorlanmayız. Mesela Allah bütün varlıkları görme özelliğine sahiptir. Biz görmenin ne demek olduğunu kendi tecrübelerimizden biliyoruz. Her ne kadar Allah'ın görmesinin bizimkinden çok farklı olduğuna inansak ve bu görmenin mahiyetini bilemesek de netice itibarıyla Allah'ın bu sıfatını anlamakta zorluk çekmiyoruz. Aynı şeyi işitme, bilme, dileme, güç yetirme gibi sıfatları için de söyleyebiliriz. Ancak ezeli olmak özelliği Allah dışında bir varlıkta bulunmadığından ve biz kendimiz böyle bir şeyi tecrübe etmediğimizden Allah'ta bulunan bu özelliği kavramakta zihnen zorlanırız. Bu durumda yapmamız gereken şey mahiyetini kavrayamasak da Allah'ın ezeli olduğuna inanmaktır. Allah'ın güç yetiremeyeceği şeyler var mı? Allah kudret sıfatına sahiptir. Allah'ın 99 isminden birisi de El-Kadir ismidir. Bu isim Allah'ın güç ve kudret sahibi olduğunu ifade eder. Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir. Onun güç ve kudretinin yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Allah yarattığı hayat sahibi varlıklara belirli miktarda güç ve kudret vermiştir. Bu sebeple Allah dışındaki her bir varlık açısından fiilleri güç ve kudret yetirebilen fiiller ve güç ve kudret yetirilemeyen fiiller olarak iki gruba ayırabiliriz. Mesela herhangi bir engeli veya sağlık problemi bulunmayan insan ayakta durma, yürüme, oturma güç ve kudretine sahiptir. Buna karşılık insan hiçbir alet kullanmaksızın kuşlar gibi havada uçma, balıklar gibi denizin altında yaşam sürmek güç ve kudretine sahip değildir. Yine her insan kendi güç ve kudreti kapasitesinde belirli ağırlıktaki eşyaları yerinden kaldırabilir. Buna karşılık gücünün yetmeyeceği ağırlıktaki şeyleri kaldıramaz. Allah açısından bakıldığında onun yapabileceği şeyleri diğer varlıklarda olduğu gibi iki kategoriye ayırmak mümkün değildir. Zira onun açısından güç ve kudretinin yetmediği fiiller kategorisi yoktur. Onun gücü her şeye yeter. Allah'ın güç ve kudreti muhal, imkansız olan şeylere taalluk etmez. Kimi zaman inkarcıların, iman edenlerin inançlarında şüpheler meydana getirmek için ortaya attıkları bazı sorular vardır. Mesela Allah'ın gücü her şeye yeter cümlesini ortaya koyduğunuzda inkarcı bazı kimseler tarafından şu tarz sorular sorulur. Madem ki Allah'ın gücü her şeye yetiyor, o kendisini öldürebilir mi? Allah kendisi gibi bir varlık yaratabilir mi? Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi? Bu sorulardaki mantık hatası ve çarpıtmayı görmeden bunlara cevap vermek mümkün değildir. Mantık hatasını şu şekilde izah etmek mümkündür. Bir şeyin akıl açısından üç durumu vardır. Zorunlu, mümkün ve imkansız. Mesela bu kainatın bir yaratıcısının olması aklen zorunludur. Başka türlüsü mümkün değildir. Zira bir yapan ve var eden olmaksızın bu kadar varlığın kendiliğinden meydana gelmesi, varlıklarını bir düzen ve uyum içinde sürdürebilmesi imkansızdır. Şu halde Allah varlığı zorunlu olan, yokluğu düşünülemeyen vacibül vücut bir varlıktır. Evrendeki varlıklara baktığımızda onların var veya yok olmalarının aklen zorunlu olmadığını, her bir varlığın mümkün kategorisinde yer aldığını görürüz. Mesela dünya üzerinde insan diye bir varlık türünün olması aklen zorunlu olmadığı gibi imkansız da değildir. Nitekim insan yaratılmadan önce yeryüzü vardı ve varlığını devam ettiriyordu. Eğer insanın varlığı zorunlu olsaydı yeryüzünün insansız olmaması gerekiyordu. İnsanın yaratılması aklen imkan dışı da değildir. Nitekim bizler şu anda varız. Eğer var olmamız imkan dışı olsaydı bizler olmazdık. Aynı şeyi evrendeki diğer tüm yaratılmış varlıklar için de söylemek mümkündür. Dünya gezegeni hiç yaratılmayabilirdi. Samanyolu galaksisi hiç olmayabilirdi. Bunların varlık ya da yokluğu zorunlu olmayıp imkan dairesindedir. Bazı şeyler de vardır ki onlar aklen imkansız kategorisinde yer alır. Onların var olması asla düşünülemez. Allah'ın gücü bu tip meseleler üzerinde cereyan etmez. Bu durum Allah için bir zaaf, noksanlık ve güç eksikliği anlamına gelmez. Çünkü aklen bu alan gücün uygulanabileceği bir alan değildir. Yukarıdaki sorular bu alanla ilgilidir. Şimdi bunlara sırayla bakalım. Allah haşa kendisini yok edebilir mi? Allah'ın yokluğunu, ölümünü düşünmek mümkün değildir. Çünkü Allah dediğimiz varlık, ilah olmasının gereği olarak kıdem ve beka sıfatına sahip, ezeli ve ebedi olan ölümsüz bir varlıktır. Allah'ın varlığına iman ettikten sonra onun ölebileceğini, yok olabileceğini düşünmek bir mantık hatasıdır. Zira Allah'ın ölebileceğini düşünmek şu anlama gelir. Varlığı zorunda olan ve yokluğu asla düşünülemeyecek olan varlık yok olabilir. Buna şu şekilde itiraz yöneltmek anlamsızdır. İnsan intihar ederek kendisini öldürebiliyor. İnsanın sahip olduğu bu güce Allah sahip değil mi? Bu soruda da mantık hatası vardır. Çünkü insan dediğimiz varlık, varlığı zorunlu, ölümsüz varlık olmayıp varlığı da yokluğu da mümkün olan varlıktır. Hal böyle olunca insanın intihar ederek kendisini öldürmesi imkansız olan alanla ilgili değil, mümkün olan alanla ilgilidir. Bu sebeple Allah kendisini öldürebilir mi sorusuna verilecek cevap bu sorunun mantık hatası içerdiği ve böyle bir soruya cevap verilmeyeceğidir. Allah kendisi gibi bir varlık yaratabilir mi? Varlığı imkansız olan şeylerden birisi de Allah'ın eşi ve benzerinin olmasıdır. Allah tanımı gereği vahdaniyet yani tek olma özelliğine sahip, eşi ve benzeri söz konusu olmayan bir varlıktır. Allah'ın varlığına inanan bir kimsenin Allah dışında onun gibi başka bir varlık olabileceğini düşünmesi, kendi kendisiyle mantıken çelişmesi anlamına gelir. Çünkü Allah dediğimiz varlık tanımı gereği, eşi ve benzeri olmayan varlık demektir. Eğer siz onun gibi başka bir varlığın daha olabileceğini mümkün görüyorsanız, o zaman Allah diye bir varlığa, yani eşi ve benzeri olmayan bir varlığa inanmamışsınız demektir. Kaldı ki farz muhal, Allah tarafından bir varlığın yaratıldığını kabul edelim. O zaman bu varlık tanımı gereği sonradan meydana gelmiş varlığı başkasına bağlı olan bir varlık olacaktır. Oysa Allah sonradan meydana gelen ve varlığı başkasına bağlı olan bir varlık değildir. Yani yaratılmış bu varlık sonradan meydana geldiği için kadim olmayacak, varlığı kendiliğinden olmadığı için kıyam bir nefsihi özelliğine sahip olmayacak, ilahlık özelliğine tek başına sahip olmadığı için vahdaniyet özelliğine sahip olmayacaktır. Yani ilahta bulunması gereken zorunlu vasıflardan 3 tanesi sonradan yaratılan bu varlıkta bulunmayacaktır. Böyle olmayınca da asla Allah'ın dengi olamayacaktır. Bu varlığın haşa Allah gibi bir varlık olduğunu düşünecek olursak hem Allah tek olmayacak hem de Allah'ın yarattığı o varlık tek olmayacaktır. Tek olmayansa ilah olma özelliğine sahip olmayacaktır. Bu mantık yanlışını Allah dışında başka örnekler üzerinden de ifade edebiliriz. Mesela birisi size, madem ki Allah'ın gücü her şeye yetiyor, o zaman Allah üçgeni dört kenarlı yapabilir mi diye bir soru sorarsa, mantıksız bir soru sormuş olur. Bu soruya cevap verilmez. Çünkü üçgen tanımı gereği üç kenarı olan varlık demektir. Eğer siz Allah dilerse dört kenarı olan bir üçgen yaratabilir derseniz, üçgen tanımını bozmuş, mantık hatasına düşmüş, çarpıtma yapmış olursunuz. Aynı şekilde bir kimse Allah'ın gücü 2 kere 2'yi 4 değil de 5 yapmaya yeter mi diye bir soru sorarsa bu soru kendi içinde mantık hatası içermektedir. Çünkü aklen 2 kere 2'nin 4 olması zorunludur. Başka türlüsü imkan dışıdır. Allah'ın gücünün aklen imkansız olan bir şeye ilişmesi ise söz konusu olamaz. Bu Allah açısından güçsüzlük diye nitelenemez. Yine Allah'ın gücü bir varlığı aynı anda hem var hem de yok etmeye yeter mi diye sorduğunuzda mantık hatası yapmış olursunuz. Çünkü bir şey bir anda varsa aynı anda yok olması onun var olmasıyla çelişir. Dolayısıyla bu tip sorular mantık hatası içerdiği için cevap verilmez. Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi? Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi sorusu da tıpkı yukarıdaki sorular gibi mantık hatası ve çarpıtma içermektedir. Çünkü bu soruda bahsi geçen taş hem Allah tarafından yaratılmakta hem de güya Allah'ın onu kaldırmaya gücü yetmemektedir. Oysa Allah dediğimiz varlık tanımı gereği aciz olmayan varlıktır. Herhangi bir şekilde Allah'ın aciz olacağını düşündüğümüzde o varlık ilah olamaz. Öyleyse Allah'ın kendi kaldıramayacağı taşı yaratabileceğini söylemek, kendisinin Allah olmadığını ispatlaması anlamına gelmektedir. Varlıklar içinde Allah'ı aciz bırakabilecek bir varlık düşünülemez. Allah'ın böyle bir taş yaratmasının imkan dışı oluşu, Allah'ın güçsüzlüğü veya acizliği anlamına gelmez. Çünkü aklen imkansız olan bir şey, güç ve kudretin ilişeceği bir şey değildir. Yukarıdaki mantık hatalarının tümünü benzer sorular içinde uygulamak mümkündür. Söz gelimi, Allah isterse kendisini hasta edebilir mi? Allah isterse bir şeyi unutabilir mi? Allah isterse yorulabilir mi? Gibi sorular tam anlamıyla mantıksızlık ve çarpıtmadır. Zira hasta olmak, unutmak ve yorulmak Allah'ın zatı açısından imkansızdır. Allah'ın güç ve kudreti ise aklen imkansız veya zorunlu olan konulara ilişmez. Üstelik Allah'ın gücünün bunlara ilişmemesi onun acizliğini göstermez. Sonuç: Allah'ın güç ve kudreti aklen zorunlu olan veya aklen imkansız olan konularla ilişki kurmaz. Aklen mümkün olan konulara taalluk eder, ilişir. Öyleyse Allah dilerse kendisini öldürebilir mi veya Allah dilerse kendisi gibi bir varlık yaratabilir mi, Allah kendisinin kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi gibi sorular kendi içinde mantık hatası, safsata ve çarpıtma içerdiği için bu sorulara cevap verilmez. Bu tip sorulara verilecek cevap şudur: Allah'ın güç ve kudreti aklen imkansız olan veya zorunlu olan konularla ilgili olmayıp aklen mümkün olan konularla ilgilidir. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam ilk olarak Profesör Doktor Soner Duman'ın Kafalardaki Sorular bölümünde yer alan Bize Allah'ı Anlatır Mısın başlıklı makalesini yazısını paylaştık ve şimdi de bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Peygamberimiz Nasıl Yazardı başlıklı yazıyı sunuyoruz. Fakiri biraz yakından tanıyan çok kişi yazım ve imla kurallarına olan düşkünlüğümü bilir. Hatta zihnimin derinliklerinde yazıyı güzel yazmanın hassasiyetine dair de titizlikler vardır. Ama bunun daha ziyade yaratılıştan yetenekle alakalı olduğunu düşündüğümden üzerine çok gitmem. Lakin özellikle hanımefendilerin çirkin yazı yazmalarına tahammülüm yoktur. Böyle olmamdaki en büyük faktör mesleğinde mahir bir Türkçe öğretmeninin yaratılış itibarıyla kendisine benzeyen bir evladı olmamdır. Kader icabı bulunduğum bu hal için daimi bir şükür halinde olduğumu da unutmadan ifade etmek isterim. Tabii ergenlik ve gençlik dönemimde bu hissiyatı üzerinde barındırmaya başlamış olmakla birlikte, eğer kazandıysam şimdi içerisinde bulunduğum kıvamı özellikle babamdan aldığım ikaz ve tenkitlere borçluyum. Orta 2 ve 3. sınıfta Türkçe öğretmenliğimi de yapmış olan babamın yazılılarda yazım ve imla kurallarının uygulanması ile ilgili başkasından 2-3 puan kırsa benden 4-5 puan kırdığı olurdu. Bu hataları başkası yapsa sen yapmayacaksın derdi. Zaman ilerledi, çok istememe rağmen bir türlü o nasiple buluşamayıp böyle dil, edebiyat gibi bölümlerde okuyamasam da telefonda yazdığım kısa mesajlarda birine bıraktığım küçük bir notta bile yazım ve dil bilgisi kurallarına uyarak yazı yazmaya çalıştım. 14 yaşına kadar yazım hiç güzel değildi. Yine babamın "Bu nasıl Ç oğlum? Orak çekiç işareti gibi. Bu büyük harfle yazdığın K mi R mi? Düzelt şunu. Sayfada eğri gitme. Paragraf belirginliğini muhafaza et." gibi ikazları beni yazımın güzel olması ile ilgili inatçı bir gayrete itti. Lise hayatım, sınıfta dersleri dinlerken ders kitaplarının sayfalarındaki boşluklara sayısız kere harf ve rakam çalışmakla geçti. Tuhaftır, böyle hocaların anlattıklarına da daha iyi konsantre olabiliyordum. Zaman ilerledikçe neredeyse Latin harflerinin hattatı sayılabilecek bir seviyeye gelerek çerçevelesen araya gitmez kabilinden kelimeler, cümleler yazmaya başladım. İnsan hayatındaki birçok alanda istikrarlı bir düzen, nizam olsun ister. Belki çoğunda da başarılı olamaz. Gayret eder, başlar, zamanla sürdüremez, eski haline döner, işler yeniden aksar. Acizane ben bu hassasiyetimin üzerimde bir nimet olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu titizliği kazanmak için insanın Türkçe öğretmeni bir anne babasının olma mecburiyeti de yok. Her insan içerisinde bulunduğu devletin, toplumun dili, o dilin kullanımı, yazımı ile ilgili hassasiyet ve titizliklere sahip olmalı. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bildirdiğine göre insanlar tarafından daha iyi anlaşılsın diye en berrak, edepi ve duru dil olan Arapça olarak indirildi. Allah onca dil arasından son kitabı için bir dil tercihinde bulundu. İnsan da gerek konuşurken gerek yazarken hangi dilde konuşup yazıyorsa daha iyi anlaşılmak için seçeceği kelime ve kavramlara dikkat etmeli. O dilin yazım ve imla kurallarına da riayet ederek muhatabının okumasını ve anlamasını kolaylaştırmalıdır. Hoş, kimisi lüzum oldukça bana metinler gönderip "Şu yazıyı bir inceler misin? Falanca makama göndereceğim." deseler de bazen tenkit edenlerim oluyor. "Aman be, takma bu kadar kafanı, bu kadarı da fazla." diyorlar. Ben de bazen şöyle mukabelede bulunuyorum. Üsve-i Hasene, en güzel örnek vasfındaki sevgili peygamberimiz, vazifesi gereği ümmiydi, okur yazarlığı yoktu. Biz onun her halini örnek almakla mükellefiz, öyle değil mi? Peki düşünebiliyor muyuz? Peygamberimiz yazabilseydi nasıl yazardı? Okuyabilse nasıl okurdu? Ben bu soruları sıkça kendime soruyorum ve o mümtaz hayatın tüm verilerini zihnimde canlandırdığımda şöyle bir neticeye erişiyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem yazabilseydi, hangi dilde yazarsa yazsın, o dilin gerektirdiği kuralları ifa ederek ve güzel bir yazı ortaya koyarak yazardı. Onun yazdığı yazıyı okuyan, imla, noktalama, anlam, düzen ve intizama yönelik bir eksiklik hissetmez, sıkıntı çekmezdi. Okuyabilseydi, dikkatle anlayarak okurdu. Okuduklarını etrafındakiler dinleyecekse, onların anlayabileceği bir ses tonuyla tane tane okurdu. Bilmem ki siz ne dersiniz? Hakikaten abartıyor muyum ben? Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Peygamberimiz Nasıl Yazardı? Başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz Genç Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.